edebiyat dünyamızdan. Edebiyat Dünyamızdan programında stüdyomuzda bu hafta şair Hakan Şarkdemir'le birlikteyiz. Hoş geldiniz, hoş efendim, stüdyomuza merhaba ve şair merhaba. Yazar Osman Özbahçe, siz de hoş geldiniz,
hoş bulduk
stüdyomuza. Nebula adlı şiirini okuduk programın başında Hakan Şarkdemir'in. Değişik bir şiir değil.
İlk kitaptan mı?
Yok, bu yerçekim bilgisi.
Yerçekim bilgisi.
Evet.
Ben yerçekim bilgisi deyince her zaman Edip Cansever'i
evet,
hatırlarım.
Gerçekten evet. Karanfil'le bir
ona bir nazire ilişkisi miydi?
Var. Evet.
Yer çekim bilgisi.
Yok, aslında onunla bir nazire değildi ama onun da tabii bir bağı var.
Aslında yer çekim bilgisi daha böyle derinlemesine kapsayıcı bir isimlendirme,
evet.
Karanfil'den. Yani yer çekimli Karanfil'den daha geniş bir kapsama alanı var gibi geliyor bana.
Yani yer çekimli karanfil daha minör bir meseleyi sanki işaret ediyormuş,
evet.
Gibi. Yer çekimi bilgisi biraz daha genel insan olmakla ilgili bir şeyi,
evet.
Tartıyor gibi.
Evet, aslında Sayın Şarkdemir'in şiirlerine dönüş yapacağız.
Tabii
ama
ki.
Önce kendisini tanıyalım.
Tabii ki.
20 Ağustos 1971 İstanbul'da.
İstanbul'da doğdum.
Doğdunuz. Hı-hı. Peki sonra?
Sonra yani ilkokula kadarki süre Maraş'ın Pazarcık ilçesinde geçti. Bu işte 80 önceki döneme tekabül ediyor. Daha sonra Balıkesir'de okudum ilk ve ortaokulu. Daha sonra da Kuleli Asker Lisesi'ni bitirdim İstanbul'da. 85 ile 89 arasında. Kuleli'yi bitirdikten sonra Harbiye'ye devam etmedim. Yani Harbiye'nin girişinden ayrıldım ve Siyasal Bilgiler Fakültesi de okudum.
Ankara.
Ankara, evet.
Hangi bölüm?
İşletme.
İşletme bölümü.
Evet.
Sonra?
Sonra şimdi.
Yani.
Okuma süre serüveniyle ilgili olarak şimdi Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans yapıyorum resim bölümünde.
Evet. Şiirlerinizi resme mi dönüştüreceksiniz?
Yok, ben resimle çocukluktan bu yana ilgiliyim. Yani çok küçük yaşlarda, ilkokul öncesinde resme başladım. Fakat işte başka tercihler beni güzel sanatlarla ya da resimle doğrudan
evet.
ilgili olma, yani işte bir okulda okuma fırsatından alıkoydu.
İlk şiiriniz nerede ve ne zaman yayınlandı?
İlk şiirim Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okurken Selahattin Yusuf'la Mehmet Altıntaş'ın çıkardığı Mülkiye Mektebi adlı dergide yayınlandı.
Yılı hatırlıyor musun?
93 olması lazım.
93.
Rüya Atlası adlı bir şiirdi.
Evet.
Hesaplama yapıyorum. 30 yıldan fazla.
Bir Onlar benden çizgi istemişlerdi. Ben de onlara
şiir vermiştim.
İllüstrasyon gibi bir şey istemişlerdi. Ben de onlara hem şiirle beraber illüstrasyonları da vermiştim.
Evet. Yani Mülkiye Mektebi'nde ilk şiiriniz yayınlandı. Sonrasında çalışmalarınız nasıl devam etti?
Yani uzun bir süre zaten şiirle, yani şiir yayınlamam ilk üniversite hemen biterken Dergah Dergisi'nde ve Yedi İklim Dergisi'nde başladı. Orada işte benimle yaşıt olan şair arkadaşlarla tanıştım. Daha sonra işte beraber Şehrengiz Dergisi'nde yer aldık. İlk kendimize ait dergi çalışmamız Şehrengiz'di.
Orada sadece şiir mi?
Şiir,
vardı.
Şiir üzerine yazılar.
Evet.
Aslında bizim kuşağın
hikayeler vardı, çeviri, başka arkadaşlar.
Yolu
yine ben mesela resim yapıyordum orada. Dergide yer alıyordu.
Bizim kuşağın yolu bir şekilde Dergah'tan ve Yedi İklim'den,
evet, evet.
geçti.
Evet.
Yani Dergah'tan ve Yedi İklim'den geçmeyen arkadaş yok gibi.
Yani onlar merkez dergilerdi.
Evet.
O yüzden genelde bizim yaşımızdaki pek çok insan oralarda yer aldı.
Şimdi Hakan Şarkdemir'in şöyle ilginç bir özelliği var. İlginç kelimesini sadece işin önemine binaen, yerine başka kelime bulamadığım için söylüyorum. Yoksa egzantriklik anlamında değil.
Evet.
Şiirde bence tabii ki ne kadar başarılıysa, mesela resim kelimesi geçti arada birkaç defa, resimde de o kadar başarılı. Yani siz hem şiiri hem resmi aynı anda götüren bir sanatçısınız. Yani acemilik veya boş vakitler uğraşı olmaktan öte, hani ciddi bir uğraş olarak aynı anda ikisini de benimsemek nasıl bir şey?
Yani ben her ikisini de meslek olarak görüyorum. Bu iki meslek arasında da ilişki olduğunu düşünüyorum. Yani şiirin ilgi alanlarıyla sanatın ilgi alanları birbirinden kopuk değil. Her ikisi de hayata yönelik olması bakımından en azından o satılıkla şey yapıyor, birleşiyor. Bu ikisini bir araya getiren çok fazla sayıda aslında şey yok, örnek yok önümüzde,
evet,
tarihte. Yani mesela Anglo-Sakson şiirinde William Blake var, çok bilinen. Bunun dışında sınırlı sayıda.
Mesela Metin Eloğlu'nu hatırlıyorum.
Metin Eloğlu var bizde. Resim yapan insanlar var. İlhan Berk var. İlhan Berk'in...
Evet, Tevfik Fikret'in de var.
Yani resimde de bir belli bir yeri vardır.
Mesela İlhan Berk'in veya Metin Eloğlu'nun resim sanatında şiirdeki ne benzer bir şekilde, hani dikkate alınan bir sanatçı kimliği var mı?
İlhan Berk için kısmen söylenebilir. Metin Eloğlu hakkında çok, yani onun resimleri hakkında, resimleri üzerine çok aşina değilim.
Peki bu koşutluk, yani şiir ve resim koşutluğu çocukluktan itibaren var mı? Yoksa belli bir şeyden sonra mı başladı? Aşamadan sonra mı başladı?
Yani ilkokul öncesi dönemden beri ben resimle ilgiliyim. Yani şiirle ilgilenmemden çok daha öncesinde ben zaten resimle ilgiliydim.
Yani ilk şiirinizin yayınlandığı aşamada da sizden çizgi istemişler. Siz şiir evet, vermişsiniz.
Evet. Tabii ondan
şiirle
sonra
ilgilenmem çok sonraları. Asker lisedeyken ilk defa, yani tabii ilkokulda, ortaokulda şiirle bir şekilde derslerden dolayı ilgileniyorsunuz ama şiire kafa yormam ilk, yani ilk aşaması asker lisedeydi. Fakat o zaman ben şiirle şey bir bağ, sağlam bir bağ kuramamıştım. Çünkü müfredat, bize öğretilen şiirle mevcut şiir arasında bir boşluk vardı. Daha sonrasında, yani üniversitede okurken şiirin geldiği seviyeyi fark edince şiirle aramda bir bağ oluşabileceğini duyumsadım, hissettim.
Mesela ilk kitaptan önceki süreçte hem şiirle uğraşmaya ciddi anlamda karar verdiğiniz bir aşama, dönem, ben bu işle uğraşacağım, şair olacağım
anlamında.
Aslında
siz anlamında buna bir karar vermezsiniz. Hayatla
kendi yani, doğallığı içinde mi gelişti?
Varoluşla alakalı bir şey sizi şiire doğru iter diyelim. Ya da bende en azından böyle oldu. Yani ben siyasalda okurken diğer arkadaşlarım gibi siyasal bilgiler fakültesinden çıkınca varılabilecek meslekleri kendime çok yakın bulmadım. Ne olacağım, ne olmam gerektiği sorularını sorduğum zaman şiiri kendime yakın buldum. O zaman şiirle ilgi kurdum. Bu da yani şiirin bizim insan olmamıza dokunan tarafından kaynaklanıyor olsa gerek.
Hakan Şarkdemir'in 4 tane şiir kitabı var. Batık Değirmenler, Tadat, Yer Çekimi Bilgisi ve Kul Hakkı, Kulak Arkası. Bu kitapların hepsi de bugün günümüz şiirinde yer tutan önemli kitaplar. Ben kulak arkası ile alakalı bir soru sormak istiyorum. Bu kitabınızda hem çizgi anlamında hem bildiğimiz şiir anlamında şiirler var. Biz bu çizgi anlamındaki şiirleri görsel şiir olarak tanımlıyoruz. Yani sizin bu kitabınız mesela klasik bir şiir kitabı görünümünde değil. Kitabı karıştırdığınız vakit hem mesela normal bir okuyucu çeşitli resimler, çizgiler görüyor, hem de bildiğimiz anlamda şiirle karşılaşıyor. Görsel şiir hakkında bize kısaca bir bilgi verir misiniz? Neden mesela görsel şiir yazma veya yapmaya ihtiyaç duydunuz?
Normal, yeni çıkan bir akım mı olacak?
Evet, normal bildiğimiz şiir mesela hangi açılarda yetersiz kalıyor ki görsel şiire ihtiyaç hissediyorsunuz?
Yani şöyle bir örnek verebilirim. İşte diyelim bir alışveriş yaparken biz aldığımız bir ürünü kasadan geçirmek için okutturuyoruz.
Onun evet. üzerinde bir barkodunu okutturuyoruz.
Barkod var. Barkodu okutturuyoruz. Barkod aslında hem bir bilgi ihtiva ediyor, hem de görsel bir yönü var. Yani bilgi derken metinsel bir tarafı var. Aynı zamanda görsel bir tarafı var. Bunun yanı sıra işitsel bir tarafı var. Yani sadece bip sesiyle değil. Yani biz onu sesletebiliyoruz. Barkodu. Görsel şiir de aslında buna benzer bir şey. Yani biz eşyayı okurken nesnelerden bahsederken işte onun göstergesi olan şeyle göstereni olan şey arasındaki kopukluk, yani bir söz verilmek istenen mesajı iletmemeye başladığında söz yeterli gelmediğinde, kafi gelmediğinde yani biz anlatmak istediklerimizi ifade ederken sözü yeterli bulmadığımızda, mesela diyelim ki işte trafik işaretleri var.
Evet.
Yani orada ya da mesela gemilerin üzerinde bayraklar var. Onlar bir takım şeyleri imliyorlar, işaret ediyorlar. Onun bir gösterini var ve bir anlam dünyası var, kümesi var gerisinde. Bunun gibi sözün kafi gelmediği yerlerde biz bir takım tipografik unsurlara, görsel unsurlara, lekelere, boşluğun kendisine, mesela sayfa üzerinde boşluk var. Biz bunu aslında okuyoruz.
Fark o etmeden. Boşluğu da okuyoruz aslında.
İşte, mesela Mallarmé ünlü şiirinde, şiirine yazdığı ön sözde bu boşluğu mesele ediyor. Boşluğun da şiire dahil olduğunu işaret ediyor. Hatta orada sözcükleri biz göreneksel bir şeyle, sırayla okumuyoruz. Yani yukarıdan aşağı okumak zorunda değiliz o şiirde. Ki bu neredeyse 100 yıl önce ortaya konmuş bir eser. Yani görsel şiir şu anda, şu son dönemde 10 sene içinde, 20 sene içinde ortaya çıkmış bir şey değil. Şiirin görsel tarafı ta eski Yunan'da dahi var.
Bu görsel şiirde mesela resim bilgisi şart mı?
Hayır, öyle bir
veya
şey şart değil.
Veya resim yeteneği şart mı? Tabii hiç ki resim değil. Yapmamış bir kişi görsel şiir yapabilir mi?
Tabii ki yapabilir. Yani görsel şiir yapabilir. Resim bilgisiyle ilgili bir şey, yani resim bilgisi varsa tabii bunun bir artısı olabilir görsel şiirle ilgili olarak, ama böyle bir zorunluluk asla olduğunu düşünmüyorum.
O zaman hani
yani herkes görsel şiirle ilgi kurabilir.
Şiirle mi görsellik ortaya çıkar, yoksa görsellik ön plandadır da sonra mı şiir gelir?
Zor bir soru.
Mesela sizin çalışmalarınızı gözeterek, imgeyle bağlantı kurarak şiir yazarken, hani önce görüntü oluşup bunu kelimelere mi döküyorsunuz, yoksa görüntü daha sonra mı geliyor?
Yani şiirin oluşum süreci içinde mesela diyelim sesle anlam arasında bir şey var. Şiirsel sarkaç var. Valéry bundan bahseder, Paul Valéry. Bazen biz sese ait şeyleri, müziksel ifadeyi hissederiz. Kulağımız, siz biraz önce şiir okuduğunuzda biz onun anlamını, ne anlama geldiğini düşünmeyiz. Bazen sese odaklanırız. Ama bazen de oradan uzaklaşıp anlama yaklaşırız. Bu ikisi arasındaki şey salınım bitmez aslında. Yani görsellik de böyle bir şeydir. Aslında görsellik şiirin içinde mevcut bir unsurdur. Mesela evet. Aristoteles Poetika'da tragedyanın unsurlarını sayar. Bunlar işte dil gibi, karakter gibi unsurlar. Bu altı unsurun içinde opsis diye bir unsur var. Bu opsis de temsil. Yani sahne düzeni. O sahne düzeni aslında görsel bir şey ihtiva eder. O görsellik tragediye dahildir. Tragedi şiirin bir şeyidir, koludur. Yani epik şiirden türemiştir. Dolayısıyla görsellik aslında şiirin çok önceki bir döneminde dahi bilinen bir şeydi. Fakat bugün biz teknolojiyle bir takım şeylere daha yoğun bir şekilde maruz kaldığımız için, yani o tür şeylerle etkileşim halinde bulunduğumuz için görsellik daha şey yapabiliyor, öne çıkabiliyor. Mesela insanlar roman okumak yerine bir dizi seyrederek romandaki tadı
alabiliyor mu?
Tazmin etmeye çalışabiliyor.
Öyle diyelim bence de, çünkü alıyor, çok çarpıtılmış şeyler söz konusu evet, olabiliyor evet. Yani hani dizilerde değil mi?
Ya da şiirle filmlerde. Şiirle alakalı Şark Demir'e evet. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi görsel şiir mesela yenilik anlamında bir yeri var, ama mesela görsel şiire gelinceye kadar sizin şiirinizi aşama aşama kafamdan geçirdiğimde, mesela kendinizi Türk şiiri dediğimiz vakit nasıl konumluyorsunuz? Özellikle 1950'li yıllar ikinci yeniden bu tarafa doğru ben Türk şiirinde işte şuradayım anlamında.
Aslında şöyle bir şey, bizim şiire başladığımız yıllarda, yani benim ben ve benim yaşıtlarım şöyle bir şeyle karşılaştık. Biz ikinci yeni sonrasında şiirde bir atılım eğer söz konusu olacaksa o atılımdan yoksun bir Türk şiiri vardı.
Evet.
Diye değerlendirdik. Ve o bağı tekrar kurmaya çalıştık ilk planda.
Yani 60'lı, yani 70'li, 80'li yıllarda
aramızdaki o boşluğu kapatacak.
Atlanan.
Evet, atlanan. Çünkü ikinci yeninin benim düşündüğüm iki dönemi var. 1954-1959 yılları arasındaki dönem, ki ben onun aslında postmodern şiirle ilgili olduğunu düşünüyorum. Daha sonraki dönem daha uzun soluklu şiirlerin yer aldığı, şiirin romansılaşmaya başladığı, epik karakterin öne çıktığı, hı hı, şiirler, uzun şiirler. İşte Turgut Uyar'ın Akçaburgazlı Yekta, gerçi o bir önceki döneme aitmiş gibi görünür ama en azından o şeyin, sonraki kastettiğim türden şiirlerin bir öncüsü, evet, örneği evet, sayılabilir. Diyelim Sezai Karakoç'un Hızır'la 40 Saate, Edip Cansever'in
Yakup
gibi bezik oynayan Yakup, kadınlar, evet, tragedyalar gibi kitapları, eserleri bizim için örnekti. Mesela Turgut Uyar'ın Terziler Geldiler şiiri çok dikkatimizi çeken, sevdiğimiz bir şiirdi. Bu şiirlerle bağ kurduk. Bizden öncekiler kimlerdi dediğimizde biz ikinci yeni şairlerini bulduk. Halbuki biz ikinci yeni şairleriyle yani aynı havada solumadık.
Evet.
Ne yazık ki birçoğuyla. Böyle bir boşluk vardı. Bu boşluğu kapatma ihtiyacı belki bizi epik duyarlılıkta bir şiire yöneltti. Ama bu epik şiir gündelik hayatla, yaşama dünyasıyla çok bağ kuran bir şiirdi ilk planda.
Aslında şöyle bir şey var. Şiir tarihine baktığımızda genellikle her dönem veya kuşak bir öncesiyle çatışarak var oluyor.
Evet.
Bizim işe başladığımızda önümüzde çatışacağımız bir kuşak yoktu. Evet. Hani onun için 80'li yılları, 70'li yılları, 60'lı yılları atlayarak doğrudan ikinci yeniye giderek şiirimizi oradan üretmeye çalıştık.
Ama yani ikinci yeni şiirini daha önceki işte kuşaklarda olduğu gibi ikinci yeni şiirinin içinde kalan bir şiir anlayışına biz hapsolmamayı bir mesele olarak öne koyduk. İkinci yeni şiirini Türk şiiri içindeki önemini fark edip onu aşabilecek ne varsa onun peşine düştük.
Evet, bu arada Kahraman'ın Dönüşü adlı kitabımız 2008 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından eleştiri dalında yılın kitabı ödülüne layık görüldü. Bunu dinleyicilerimize hemen duyuralım. Kitaplarınız da var. Elimizde de bir kitap var. Süremizin yettiğince kitaptan da söz etmenizi isteyeceğiz. Ve Karagöz, Osman Özbahçe ve Serkan Işın'la birlikte çıkarmışsınız.
Evet.
Osman Bey tabii bu arada hiç bahsetmedi ama.
Özbahçeli pek çok dergide yer aldık. Bunlardan bir tanesi aldılardı.
Evet.
Daha sonra kendisinin yönettiği Kökler Dergisi'nde ben yazılarımla, şiirlerle yer aldım. Daha sonra da Serkan'la beraber, Serkan Işın'la beraber Karagöz'ü çıkardık.
Evet, bunlar Kahraman Dönüşü modern epik şiir üzerine.
Evet, bu biraz önce size sözünü ettiğim aslında ta işte epiğin, klasik epiğin, işte Odysseus'dan günümüze gelen, işte Dante ile başka bir şeye dönüşen epik şiirin aslında kısa bir tarihçesi, onun özelliklerini ortaya koyan bir çalışma. Bizim duyarlılık olarak benimsediğimiz şiir anlayışını da o şekilde kendi kökleriyle ortaya çıkarmaya çalışan bir şeydi.
Evet.
Kitaptı.
Ebabil Yayınları'ndan çıkmış bir kitabınız var. Poetik Hikem.
Hikem.
Ne demek?
Poetik Hikem. Hikem, hikmetler.
Hikmetler. Evet.
Bu aslında şey ile ilgili, şairin yasa koyucu olmasıyla ilgili bir şey. Yani hikmetle hüküm arasındaki ilişkiyle alakalı bir şey.
Bu sizin ikinci eleştiri kitabınız.
Bu aslında eleştiriden ziyade teorik bir kitap.
Teorik
yani,
bir kitap.
Yani edebiyat eserine yönelen, onu inceleyen, onun öne çıkan özelliklerini ortaya koyan bir çalışma olmaktan ziyade şiirin teorisiyle alakalı bir kitap.
Sizin ilk kitabınız Kahraman'ın Dönüşü'nde de işin teori yönü ağır basıyordu diyebiliriz. Ama Poetik Hikem neredeyse bütünüyle teoriye odaklanan bir kitap. Eleştiri yazılarına niçin ihtiyaç duydunuz? Bu eleştiri yazıları kısa bir aşamadan sonra neden teoriye yöneldi gibi bir soru yöneltsek ne dersiniz?
Yani aslında şöyle bir şey var. Mevcutta bir realite diyelim. Bugün ciddi anlamda bizim ciddiye alabileceğimiz şiirle ilgi kuran, şiire kafa yoran insanlar için dediğini dikkate alabileceğimiz bir eleştirmen yoksunuz.
Yoksunuz.
Yani daha önce işte Nurullah Ataç gibi, Hüseyin Cöntürk gibi eleştirmenlerin söylediği sözlerin şiirimiz lehine yapıcı bir takım kazanımları vardı. Bugün için biz bunlardan yoksunuz. Bütünüyle yoksun değiliz ama önemli bir ölçüde yoksunuz diye düşünüyorum ben. Bu da şiirle bağ kurup şiir üzerine kafa yoran insanların bir tercihte genel olarak bulunamamasından kaynaklanıyor. Yani insanlar hem şiir yazıp yayımlatıp şair olarak alınmayı gözetiyorlar, hem de bir yandan da eleştiri yazıları yazıyorlar.
Yani kendi işini kendin yapmak gibi,
evet,
bir şey
aslında,
mi?
Evet, aslında gerçekten biz bu işi ciddiye alıyorsak ya eleştiriye yönelmeli ya da
yapmak zorundayız.
Şiire kafa yorup şiir üzerinden bir şeyler ortaya koymak.
Hızlı bir şey, eleştiriden teorik yazıya geçiş gerekçesi, gerekliliği, zorunluluğu.
Eleştiri yazıları yazmak zorunda kaldık biz. Ben çok fazla eleştiri yazısı yazmadım ama işte biz de şiirin bir şekilde mücadelesi içinde olduğumuz için eleştiriye bir şekilde bulaştık diyeyim.
Evet.
Efendim, süremizin sonuna geldik. Hakan Şarkdemir'in bir şiiriyle bitirelim istiyoruz. Öyle kapatalım.
Tabii ki.
Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Ben teşekkür ederim.
Hakan Şarkdemir, şair, yazar diye de bitirelim. Bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz. Şair, yazar Osman Özbahçe, size de çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür
efendim,
ederim.
Geldiğiniz için. Monarşi. Ben kurtların eviyim. Çatım harap, komşularım cimri ve bunak. Sığ ufuklar kesmiş yollarımı, toprağım aç. Oğullarım kavgalı, kızlarım dargın. Ve genzimde türkülerim tutsak. Bir dost yok burada bana, bu can çekişen vadisinde saltanatının. Bir dost yok ki kapımı çalsın, şu kuduz rüzgarlar gibi etime dişlerini geçirirken mırıldanarak desin ki seni görmek geldi içimden, sadece seni görmek için geldim ben. Ama yok kimse, kimse gelmedi bugüne dek, vermedi kendini hiçbir güzel bu genç iskeletinden sevgilinin hiç armağan beklemeden. Ben kurtların gıcırdayan dişlerinin çemberine hapsolmuş, bu kutlu mezbahanın külden döşeklerinde gezinen farelerin efendisiyim. Yiğidini kaybetmiş bir koca karı gibi ağlayıp dövünemem. Bodur denklemlere kalmış olsa da işim, kuluyum, kölesiyim ben o sonsuz merhametin. Edebiyat dünyamızdan.